Ayrım 2.
Gelişi güzel bir adam buna bakarak, bu hayvan huysuz deyip işin içinden çıkardı. Ama İskender, iğneyi aradı ve çabuk da buldu. Bu kefalin kendi gölgesinden çok kötü korktuğuna dikkat etmişti. Korku, gölgeyi de şahlandırdığı için bunun bir türlü sonu gelmiyordu. Fakat o, bu kefalin başını güneşe doğru çevirdi, onu hep bu doğrultuda sürerek hayvanı yatıştırmayı ve yormayı başardı. Böylece Aristo'nun öğrencisi biliyordu ki gerçek nedenlerini bilmedikçe huylarımıza asla hükmümüz geçmez. Pek çok kimse korkunun aleyhinde bulunmuştur. Hem de çok haklı olarak. Ama korkan insan mantık dinlemez. O yalnızca kalbinin vuruşlarıyla kanının hamlelerini duyar. Bilgiç adam tehlikeden korkuya giden bir mantık yürütür. Duygularının esiri insanın mantık yürütmesi ise korkudan tehlikeye gider. Her ikisi de mantıklı olmak ister. Her ikisi de yanılır. Fakat bilgiç iki kat yanılır. Gerçek nedenden habersizdir ve ötekinin hatasını anlamaz. Korkan adam iyice farkında olduğu bu gerçek korkuyu açıklayabilmek için tehlikeler yaratır. Tehlikesiz bile olsa her türlü ani, habersiz oluşum korku uyandırır. Örneğin, pek yakından gelen beklenmedik bir tabanca sesi ya da yalnızca beklenmeyen birinin birdenbire karşımıza çıkması. Mareşal Massena, yarı karanlık bir merdivende karşısına çıkan bir heykelden korkarak tabana kuvvet kaçmıştı. Bir insanın sabırsızlığı ve huysuzluğu bazen uzun süre ayakta kalmış olmasından ileri gelir. Huysuzluğu üzerinde akıl yormak yerine ona bir iskemle verin. Talleyrand, huylar her şeyin başıdır derken tahmininden çok daha büyük bir gerçeği ifade ediyordu. Başkalarını rahatsız etmemek kaygısıyla iğneyi arıyor, araya araya da buluyordu. Bugün bütün diplomatların kundaklarında kötü yerleştirilmiş birer iğne bulunur. Avrupa siyasetinde ortaya çıkan güçlükler bu nedenledir. Herkes bilir ki bir çocuk bağırdı mı başka çocuklar da bağırmaya başlar. Daha beteri bağırmaktan bağırılır. Dadılar adet edindikleri bir alışkanlıkla çocuğu yüzük oyun yatırırlar. Hemen hareketler ve rejimler değiştirilir. İşte beceriksizce uygulanan bir ikna etme sanatı. 1914 felaketleri bana kalırsa yüksek mevkide insanların hepsinin şaşkınlığa uğramış olmasından doğmuştur. O nedenle korktular. Korkudan öfkeye bir adım vardır, heyecanın ardından kızgınlık gelir. İnsanın rahat ve huzurunun ansızın bozulması iyiye işaret değildir. Bu insan çoğu kez değişiverir ve çok değişir. Ansızın uyandırılan bir insan gibi fazla uyanır. Onun için huysuz demeyin, tabiatı şöyledir böyledir demeyin, iğneyi arayın. Öfke. Lokmamız nefes borumuza kaçtığı zaman bütün organlarımızda tehlike çanları çalar gibi bedenimizde müthiş bir patırdı kopar. Adalelerimizden her biri bir yana çeker. Yürek işe karışır, çırpınmaya başlarız. Buna karşı ne yapabiliriz? Bütün bu tepkilere katlanmaktan başka ne gelir elden? İşte filozofun söyleyeceği budur. Çünkü o deneyimsiz bir adamdır. Fakat beden eğitimi ya da eskrim profesörüne, öğrencisi, elimde değil kas katı kesilip bütün kaslarımın birden gerilmesine engel olamıyorum derse adam ona güler. Sert bir eskrim hocası tanımıştım. İzninizi aldıktan sonra akla yol açmak için floresiyle sizi bir güzel kamçılardı. Herkesin bildiği bir gerçek var. Kaslar uyusal köpekler gibi düşünceye itaat ederler. Kolumu uzatmayı düşündüğüm anda kolum uzanmıştır. Biraz önce sözünü ettiğim o katılaşmaların, çırpınmaların başlıca nedeni insanın ne yapacağını bilememesidir. Bu tür durumlarda yapılacak şey bütün vücudu gevşetmek, kuvvetle nefes alacak yerde boğazımıza kaçan şeyi dışarı çıkarmak, yani her zaman olduğu gibi Bu durumda da zararlı olan korkuyu kovmaktır. Nezleden gelen öksürük için de pek az kimsenin uyguladığı böyle bir yöntem vardır. Çoğumuz kaşınır gibi delicesine öksürürüz ve asıl bunun kurbanı oluruz. Bu durum yoran ve tahriş eden krizlere yol açar. Doktorlar öksürüğe karşı pastiller verirler. Bence bunların başlıca yararı yutkunmamızı sağlamaktır. Öksürük gibi yutkunmak da hatta ondan fazla irademiz dışında kalan bir tepkidir. Bu yutkunma hareketi bizi öksürten harekete engel olur. Ama öksürüğün kötü yanına ilk hamlede kendiliğimizden engel olabilsek pastile gereksinim kalmaz. Başlangıçta hiçbir şey düşünmeden vücudumuzu rahat ve gevşek tutabilsek o ilk kazıntı çabuk geçer. Öfkeye kapılan bir adamla öksürük nöbetine yakalanan arasında ben bir fark görmem. Öfke de bir vücut sıkıntısıdır ve beden eğitimi yoluyla onu yenmesini bilmeliyiz. Bu tür durumlarda asıl suç, düşüncemizi tahrik ederek korkuya ya da öfkeye kendimizi müthiş bir coşkunlukla kapıp koyuvermemizdir. Gerçek beden eğitimi görmemiş olanların sonu budur. Eski Yunanların anladığı anlamda gerçek beden eğitimi ise aklın vücut hareketlerine egemenliği demektir. Bütün hareketlerine değil kuşkusuz, yalnızca doğal tepkileri düşüncelerle kamçılamayı bilmek gerekir. İşte bence çocuklara asıl öğretilmesi gereken budur ve onlara örnek olarak sürekli en güzel heykeller gösterilmelidir. Dertli Maria. Zaman zaman gidip gelen delilikler ve özellikle psikoloji profesörlerimizden birinin kliniğinde keşfettiği o dertli Maria. Şen Maria üzerinde düşünmek yararsız değildir. Şimdiden fazlasıyla unutulmuş olan bu öykü anımsanmaya değer. Bu kız bir saat düzeniyle bir hafta neşeli, ertesi hafta kederliydi. Neşeli olduğu zamanlar her şey yolunda gidiyordu, güneşi de yağmuru da seviyordu. Kendisine gösterilen en küçük dostluk belirtileri onu çok sevindiriyordu. Bir sevdası olsa benim için ne büyük şans diyordu. Hiç canı sıkılmazdı. Bütün düşünceleri tatlı, hoş şeylerdi. Hep hoşa giden canlı güzel çiçekler gibi. Darısı hepimizin başına diyeceğim bir haldeydi. Çünkü Bilge'nin dediği gibi her testinin iki kulpu olur. Her olayında isterseniz hep üzüntülü, isterseniz hep ferahlık verici olan iki ayrı görünüşü vardır. Mutlu olmak için yapılan gayret de hiç boşa gitmez. Ama hafta bitince her şeyin rengi değişiyordu. Kız umutsuz bir derde düşüyordu. Hiçbir şeyden zevk almaz oluyor, her baktığı şeyi soluk, cansız görüyordu. Artık mutluluğa, sevgiye inanmıyordu. Kimse onu asla sevmemişti. Hakları da vardı. Kendisini ahmak ve can sıkıcı buluyordu. Hep bunu kırarak derdini büsbütün artırıyordu, biliyordu. Sanki korkunç bir yöntemle kendini yavaş yavaş öldürüyordu. Bana ilgi duyduğunuza inandırmak istiyorsunuz ama beni aldatamazsınız. İltifat edecek olsalar alay sanırdı. İyilik edecek olsalar onu küçük düşürmek için yaptıklarına inanırdı. Kendisinden saklanan bir sır aleyhinde çevrilmiş müthiş bir dolaptı. Bu hayali dertlerin çaresi yoktur. Çünkü umutsuz insan en mutlu olayların bile farkına varmaz. Ve mutlulukta iradenin payı sanıldığından daha büyüktür. Fakat psikoloji profesörü daha da acı bir ders, cesur bir ruh için daha tehlikeli bir örnek bulacaktı. Bu kısa insan mevsimleri çerçevesinde edindiği birçok izlenim ve ölçümler arasında kanda santimetreküp başına kaç yuvar olduğunu saymak aklına geldi. Ve yasa ortaya çıktı. Neşeli bir dönemin sonlarına doğru yuvarlar seyrekleşiyor, bir keder döneminin sonlarına doğru ise yeniden çoğalmaya başlıyor. Bütün bu garip hayallerin nedeni kanın yoksulluk ya da zenginliğiydi. Böylece doktor onun ateşli sözlerine karşı "Merak etmeyin, yarın mutlu olacaksınız" cevabını verecek durumdaydı. Fakat kız buna inanmak istemiyordu. Kendini mutsuz sanan bir dost bana bu sorun hakkında şöyle diyordu. "Bundan daha açık ne olabilir? Elimizden bir şey gelmez. Düşünce ile kanımın yuvarlarını artıramam. Onun için düşünmek boştur." Bu kocaman dünya kışla yaz gibi, yağmurla güneş gibi yasalara uygun olarak bize neşeyi ya da kederi getirecek. Mutlu olma konusundaki arzumun da tıpkı gezmeye çıkma konusundaki arzum gibi hükmü yoktur. Şu kırlara yağmuru yağdıran ben değilim. İçimdeki hüznü de kendim yaratmıyorum. Ona bağımlıyım ve bağımlı olduğumu da biliyorum. Ne teselli. Sorun bu kadar basit değildir. Acı yorumları, kötü kuruntuları, karanlık anıları kafada evirip çevirmekle insan kederini kendisi yaratır neredeyse. O kederin tadını çıkarır. Ama bunun kan yuvarlarının ileri geldiğini bilecek olsam yorumlarıma gülerim. Kederi vücuduma püskürtürüm. Vücutta süslenip püslenmeden yalnızca yorgunluk ya da hastalık haline gelir. İnsan bir mide ağrısına bir ihanetten daha kolay katlanır. Ve gerçek dostlar az diyecek yerde kanımın yuvarları az demek daha iyi olmaz mı? Duygularına bağımlı insan ne mantık dinler ne de bromür alır. Bu sözünü ettiğim yöntemle her iki ilaca da kapılarını açmış olacağı göze çarpmaz mı? Sinirlilik. Şu sağanaklı havalarda erkeklerle kadınların keyifleri de hava gibi durmadan değişiyor. Çok bilgili ve oldukça mantıklı bir dostum dün bana diyordu ki "Kendimden hoşnut değilim. İşlerimle ya da bridge'le ilgilenemedim mi? Kafamda bin bir çeşit düşünce dolaşıyor ve bunlar büyük bir hızla beni neşeden kedere, kederden neşeye geçiriyor." Yazılacak bir mektup, kaçırılmış bir tramvay ya da çok ağır gelen bir pardösü türünden bu nedenler gerçek felaketlermiş gibi görülmemiş bir önem taşıyorlar. Ne kadar mantık yürütsem ve bunlara aldırış etmenin doğru olmayacağını kendi kendime kanıtlasam da bulduğum ipuçları zihnimde ıslak davullar gibi ses çıkarmaz oluyor. Kısacası kendimi biraz sinirli hissediyorum. Ona büyük lafları bırakın da olanları anlamaya çalışın. Sizin bu halinize herkesle rastlanır. Yalnız siz fazla zeki olmak, kendiniz hakkında fazla düşünmek ve neden bazen neşeli, bazen kederli olduğunu anlamaya kalkışmak felaketine uğramışsınız. Neşe ve kederinizi bildiğiniz nedenlerle açıklayamadığınız için de kendi kendinize kızıyorsunuz dedim. Gerçekte insanın mutlu ya da mutsuz olmak için bulduğu nedenlerin hiçbir değeri yoktur. Bütün sorun vücudumuzda ve onun işleyiş tarzındadır. En sağlam organizma bile her gün hem de yeniden yemeklere, yürümeye dikkat harcamaya, okumaya ve havanın durumuna göre günde birkaç kez gerginlikten gevşemeye, gevşemeden gerginliğe geçer, durur. Neşeniz de buna göre üstündeki bir gemi gibi inip çıkar. Bunlar genellikle oldukça önemsiz şeylerdir. İnsan meşgul bulundukça aklına bile getirmez. Ama bunları düşünmeye zaman oldu mu ve üzerinde dikkatle düşünüldü mü, küçük nedenler yığınla zihne dolar, bunlar birer sonuçken gözünüze neden gibi görünürler. İnce düşünen biri, mahzunsa mahzun oluşunu, neşeliyse neşeli oluşunu haklı gösterecek bin bir neden bulur. Aynı neden çoğu kez iki ayrı sonuç doğurur. Vücudu hasta olan Pascal, yıldızların çokluğundan dehşete düşüyordu. Ve bunlara bakarken duyduğu yüce ürperiş, herhalde penceresinde otururken farkında olmadan soğuk almasından ileri geliyordu. Bir başka şair, sağlığı yerindeyse yıldızlara dostlarıyla konuşur gibi hitap eder. İkisi de yıldızlı gök hakkında pek güzel şeyler söylerler. Asıl soruna değinmeyen pek güzel şeyler. Spinoza der ki, insanın tutkuları olmaması olanaksızdır. Ama belki adam ruhunda o kadar mutlu düşünceler yaratır ki, tutkuları bunların yanında pek küçük kalır. Zahmetli yollarında onu izlemeye kalkışmadan, onu taklit ederek, müzik, resim, sohbet gibi elimizde olan mutluluklardan öyle büyük bir hacim oluşturabiliriz ki, yanında kederimiz küçücük kalır. Toplum adamı küçük görevlerle uğraşmaktan asıl davasını unutur. Ciddi ve yararlı mesleğimizden, kitaplarımızdan ve dostlarımızdan daha iyi bir biçimde yararlanamadığımız için yüzümüz kızarmalıdır. Fakat değeri olan şeylerle bir yöntem çerçevesinde ilgilenmemek, belki de herkeste ortak olan çok önemli bir kusurdur. Biz bu tür şeylere güveniyoruz. Arzulanması uygun olan şeyleri istemek bazen büyük bir sanattır. Korku bir hastalıktır. El falına bakan bir topçu eri anımsarım. Asıl işi odunculuktu. Bu vahşi yaşam ona türlü belirtileri yorumlama özelliğini aşılamıştı. Herhalde başka üfürükçülere bakarak el falını da öğrenmiş olacaktı. Biz düşünceyi nasıl gözlerden ya da yüzün çizgilerinden okursak o da elden okurdu. Karakterler hakkında çoğu kez yerinde ve daima ölçülü şeyler söyler, bazen herkesin yakın ve uzak geleceğini de haber verirdi. Sonradan o dediklerinden bir tanesinin doğru çıktığını görme fırsatını bulmuştum. Herhalde o fala zihnen de bir şeyler eklemiş olacaktım. Çünkü olay ile o fal arasında bir bağ kurma hoşuma gitmişti. Bu hayal oyunu beni sürekli olarak sadık kaldığım ihtiyatlılığın yararına bir kez daha inandırdı. Çünkü yaşam boyu elimi ne ona ne de başka bir falcıya uzatmış değilim. İnanmazlığın bütün gücü hiç falına baktırmamakla belli olur. İnsan baktırdı mı bir parça inanmaktan kendini alamaz. Onun için Hristiyanlık devrimi ile kehanet ve falcılıklara son verilmesi küçük bir olay değildir. Kaygı ve korku organlar açısından ve yakından incelenecek olursa bunların da öteki hastalıklara eklenen ve onların hızını artıran birer hastalık olduğu görülürdü. Öyle ki hasta olduğunu bilen ve bunu doktor falcısından önce öğrenen adamın hastalığı iki katına çıkar. Hastalık korkusu onu rejim ve ilaçlarla yenmeye çalışmaya yöneltir ama bizi korku hastalığında hangi rejim, hangi ilaç tedavi edebilir? Yüksek yerlerde duyduğumuz baş dönmesi, düşmeyi ve düşen bir adamın umutsuz hareketlerini göz önüne getirmemizden doğan gerçek bir hastalıktır. Bu hastalık yalnız hayalimizin ürünüdür. Sınava giren öğrencinin karın sancısına tutulması da böyledir. İyi cevap verememe korkusu Hint yağı etkisi yapar. Artık devamlı bir korkunun sonuçlarını varın siz kıyaslayın. İhtiyatlılık konusunda da şunu göz önünde bulundurmalı ki korku doğal bir biçimde hastalığı artırır. Uyku tutmayacağından korkan adamı kolay kolay uyku tutmaz. Hazımsızlığa uğrayacağından korkanın ise hazmı doğal olarak güçleşir. Onun için hasta olduğumuzu değil sağlam olduğumuzu düşünmeliyiz. Hayalin gücü. Küçük bir kazadan sonra doktor, yüzünüzün sıyrılmış derisini dikerken, eli altındaki malzeme arasında bir kadehte konyak bulundurur. Baygınlık geçirmesi halinde yaralıya kuvvet vermek için hazırlanan bu kadehi, çoğu kez ameliyatı izlerken fenalık geçirerek yüzü yeşilimtırak bir renk alan arkadaşı içer. Bu da ahlakçılar ne derlerse desinler, başkalarının dertlerine katlanma gücümüzün pek de fazla olmadığını gösterir. Bu örnek dikkate değer çünkü düşüncelerimizle hiçbir ilgisi olmayan ayrı bir acıma türünü gösterir. Sızan kan damlalarını eğri iğnenin zorlukla deldiği cildi görmek, o kan bizden akıyormuş gibi, o iğne bizim derimize giriyormuş gibi üstümüzde bir dehşet hissi uyandırır. Hayalin ortaya çıkardığı bu korkuyu mantığımızla yenmek olanaksızdır. Çünkü burada hayal gücü düşüncenin yardımı olmadan işler. Akıl araya girebilse sonuç başka olabilirdi. Çünkü örselenen izleyenin cildi değildir. Ama bu mantık tarzının hiçbir etkisi olmaz. Bir kadeh konyak daha çok etkiler. Bundan şu sonucu çıkarıyorum. Hem cinslerimizin sırf varlıkları ve heyecanları ile üzerimizde büyük etkileri var. Acıma, korku, öfke, gözyaşları gördüğüm şeylere fikren ilgi beklemeden harekete geçer. Korkunç bir yaranın manzarası izleyenin yüzünü allak bullak eder. Ve dehşet ifade eden bu yüz de onun ne gördüğünü bilmeden izleyenin izleyicisini heyecana düşürür. Ne kadar ustalıkla yapılırsa yapılsın, bir olayın tanımı bu heyecanlı yüz kadar üzerimizde etki yapmaz. Yüz ifadesinin etkisi doğrudan doğruya ve anidir. Bu nedenle acıyan insan kendisini acınan kişinin yerine koyarak nefsini düşünür demek, acımayı çok yanlış tarif etmek olur. Bu düşünce akla gelirse herhalde acıma duygusundan sonra gelir. Baş dönmesi de bu mantıkla açıklanabilir. İnsan uçurumu görünce oraya düşebileceğini aklına getirir. Ama önünde bir demir parmaklık varsa düşmesi olanaksız olduğunu düşünür, yine de aşağı bakınca başı döner. Hayalin ilk etkisini vücut hisseder. Bir rüya dinlemiştim. Adam rüyasında giyotinle bir idam sahnesi görmüş. İdam edilenin kendisi mi bir başkası mı olduğunu pek fark etmemiş. Ama ense kemiklerinde şiddetli bir ağrı hissetmiş. İşte hayalin böyle bir gücü vardır. Hayali hastalıklar. Hayalimiz bir Çin celladından insafsızdır. Korkuyu o ayarlar ve bize bol bol tattırır. Gerçek bir felaket iki kez aynı biçimde tekrarlanmaz. Bir kaza adamın birini ezip yok eder. Bir felaketi aklımıza getirdiğimiz zaman biz ne kadar huzur içindeysek kazadan bir an önce o adam da aynı haldeydi. Sokakta yürüyen adama otomobil çarpar, onu kaldırıp 20 metre öteye fırlatır ve cansız yere serer. Kötü olay bitmiştir, başlamamıştır. Devam da etmemiştir. Devam ancak bizim hayalimizde doğar.